Bosch Daima. Bosch Daima.
Ölümle biten hatalar zinciri. Emiliano Sala. Emiliano Sala, Arjantinli genç bir futbolcudur. Daha altyapıda oynarken Fransa'nın ünlü kulübü Bordeaux'a transfer olur. Fakat burada çok az forma şansı bulur. Bu yüzden birkaç yıl farklı takımlarda kiralık oyuncu olarak oynar. Daha sonra Nantes kulübüyle anlaşır. Nantes'ta muhteşem bir performans sergileyen Sala artık İngiliz takımlarının radarındadır. İlk teklif Premier Lig ekiplerinden Cardiff'ten gelir. Cardiff onun için Nantes'a tam 15 milyon poundluk transfer teklifinde bulunur. Nantes aynı zamanda kulüp tarihine rekor olarak geçen bu cazip teklifi hemen kabul eder. Bunun üzerine Galler'e giden Sala yeni takımıyla 2022 sonuna kadar sürecek sözleşme imzalar. Sala imza sonrasında eski takım arkadaşlarına veda etmek için tekrar Fransa'ya döner. Burada birkaç saat kalır ve tek motorlu bir uçakla yeniden Galler'e doğru havalanır. Emiliano Sala'nın uçağı havaalanından normal bir kalkış yapmış fakat Manş Denizi üzerindeyken nedeni anlaşılamayan bir şekilde radardan kaybolmuştur. Aynı anlarda sanki bir şeylerin ters gittiğini hisseden Sala, takım arkadaşlarına cep telefonundan sesli bir mesaj yollar. "Merhaba kardeşlerim, nasılsınız? Ben gerçekten çok yorgunum. Nantes'ta çok işim vardı, bu işler bir türlü bitmek bilmedi. Şu an parçalara ayrılacakmış gibi duran bir uçaktayım ve Cardiff'e doğru gidiyorum. Bu çok çılgınca. Yarın öğleden sonra yeni takım arkadaşlarımla antrenmana çıkacağım. Sizler nasılsınız? Her şey yolunda mı? Eğer benden 1,5 saat içinde haber alamazsanız ki, o zaman beni aramaya gelirler mi? Bilmiyorum. Galiba beni bulamayacaklar. Dostlarım, korkuyorum." Bu mesajların ardından Sala'nın uçağı radar görüntülerinden tümüyle kaybolduktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamaz. Arama çalışmaları aralıksız 15 günden fazla sürer. Kurtarma ekipleri 7 Şubat 2019'da genç sporcunun cansız bedenine ulaşır ve acı haberi kamuoyuyla paylaşır. Uçağın düşüş nedeni pilotun çok bulutlu hava nedeniyle alçaldığı ve kontrolü kaybederek saatte 400 kilometre hızla Manş Denizi'ne çakıldığı yönündedir. Olay sonrasında yakınları ve bütün futbol dünyası Emiliano Sala'yı son yolculuğuna uğurlar. Ancak talihsiz kaza dünya basınında uzun süreli yeni tartışmalara da yol açar. Çünkü bu trajik hikaye içinde Sala'nın kendisinin de payı bulunan bir dizi hatalar, ihmaller ve sorumsuzluklar zinciridir. İşte biz de bugün Spor Daima'da tüm bu olaylar üzerinden hatalar zincirini ve gelişmeleri konuşacağız. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, değerli teknisyen arkadaşımız ve şu anda sağ tarafımda oturan Özkan Pekesen, telefon hattımızda da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler, mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem, hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum. Değerli teknisyen arkadaşımız dedim ama Tolga Kökten'i de isim olarak bir kere daha selamlayalım sizlerin huzurunuzda. Şimdi Özkan'cığım, biraz dilim de dolandı. Hikayenin kendisi de sert.
Evet.
Bunun gibi böyle başka olaylarla da şahit olduk. Hani 55 yıllık ömrümüzde. Ama bu bayağı sert bir hikaye. Önce bir hoş geldin diyeyim sana.
Hoş bulduk. Çok
Ahmet
teşekkür
Hoca'ya da bir merhaba diyeyim. Hoş geldin diyeyim. Sonra seninle hemen devam edelim. Hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Sen biraz daha soluklan değerli hocam. Biz Özkan'la tamam. Başlayalım. Sen de gerekli gördüğün yerde dahil olursun.
Tamam.
Şimdi bu hikayenin aslında en son final cümlesinden başlayarak anlatmak tabii isterim. Çünkü bütün bu olup bitenler, yani biraz sonra detayına ineceğimiz olup bitenler, sonunda oyuncunun annesi bir yorum yapıyor. Diyor ki benim çocuğumla bir transfer dönemine girdi. Fakat çok önemli bir para transferi için, çok önemli bir para teklif edildiği için İki takım da birbirine anlaştı, anlaşmadı. Bunun üzerinde bir takım şeyler yaparken, tartışmalar olurken o ciddi bir gerilim yaşadı. Ve bu gerilim anında aslında nasıl davranması gerektiğini de belirleyemedi.
Çok da genç zaten.
Çok da genç. Çocuk, evet, evet. Aileden de uzak olduğu için, yakınında bu tip şeyleri tartışacağı birini de bulamadığı için ani bir karar verdi. Bu kararı tabii ki kendisini vermesini de çok bir önemi yok. Çünkü bu kararı hayata geçirecek bir takım mekanizmalar var. Mesela uçağın tutulması,
işte kiralanması,
kiralanması vesairesini yapan kişiler de olayın içindeler. Ama bu gerilimin bu trajediye yol açtığını söyledi. Dolayısıyla
biz şimdi mesela Emiliano Sala örneğini niye konuşuyoruz sence?
Çünkü şu var. Biraz sporcuların ciddi anlamda psikolojilerini iyi bilmek gerekir. Bunu özellikle yöneticilerin bilmesi lazım. Yani herkes bir bireydir. O bireyin birçok sorunları olabilir ya da yol göstermek gerekir ki.
İnisiyatifi olabilir, hareket kabiliyeti olabilir ama bazen de yön vermek gerekir değil mi?
Elbette ve Avrupa takımlarında özellikle İngiltere'de mesela bir takım posterine baktığın zaman şunu görürsünüz. 36 kişilik bir kadro vardır. Bu 36 tabii kişilik kadro tamamen oyunculardan oluşur. O bizim çocukluğumuzdaki o posterlerden tabii hatırlıyorum. Bir de yan unsurlar olurdu. Onların da dipnotlarına baktığın zaman ben hep şunu da karşılaştırdım. Psikolog, psikiyatrist, aklınıza ne geliyorsa bütün şey düşünülmüş diye de son derece o zamanlar tabii 80'lerden bahsediyorum. Çok ilginç bulur ve bunun ne kadar gerekli olduğunu ta o zamanlar düşünürdüm. Şimdi burada ama ciddi bir transfer teklifi sanki bütün bu yapıları aşıp kişilerin bağımsız davranmasından dolayı bir sürü işte metnin başlığında da olduğu gibi bir hatalar zinciri devam ediyor. Ama bu yaşanan bu olaydan sonra bir yine hep aynı şeyle karşılaşıyoruz. Kulüpler tekrar bir şekilde futbolcular üzerine daha çok üzerlerine titriyorlar. Ama yine bazı olaylar olmaya devam ediyor. Yani burada bunu konuşmamızın temel sebebi şu. Öyle astronomik rakamlar zikrediliyor ki transferlerde.
Hatta bunlar pratiğe dönüşüyor
evet,
ki.
Evet. Bütün bunlar kişilerin davranış modellerini değiştirebiliyor ve yeri geldiğinde yani bu tip enteresan şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Çok tuhaf kazalarla karşılaşabiliyoruz. Belki kişisel olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bunu basınla yaşayabiliyorlar. Aileleriyle yaşayabiliyorlar. Tabii. Kendi başına yaşayabiliyorlar.
Çok çok çok magazinel diye biz hani biraz daha sonraki programlara attık ama işte Kobe Bryant örneğini de düşün değil mi?
Elbette.
Orada bir transfer şubu yok ama milyon i̇şte, dolarlık bir
işte
oyuncu,
dediğim gibi
büyük bir ihmaller zincirinde kızıyla birlikte.
Tabii bütün NBA yönetimi işte Michael Jordan'dan tutun da bütün herkes oturdu onun üzerinde kadar çok şey söylendi ama ya çok ciddi bir değerde artık aramızda bulunmuyor. Emiliano Sala da onlardan bir tanesi ve hakikaten birazdan detaylandırırız zaten. Hikaye son derece ilginç.
Tamam, o zaman hemen Ahmet hocama döneyim. Sevgili hocam, bu yaşanmışlığı hatırlıyor musun? Çünkü yakın
evet,
geçmişte
evet
değil mi? Hatırlıyorsun.
Çok iyi hatırladım.
Sen neresinden dahil olmak istersin? Yani Özkan'ın o vurguladığı
şimdi,
kısım.
Şimdi Özkan benim vurgulamış olduğu kısmı önemli bir nokta. Ama sadece o değil. Yani şimdi bir şey daha var. O da şimdi burada özellikle metnin içerisine de yansıyan ve adeta canlı olarak ben yavaş yavaş ölüme doğru gidiyorum diyen bir kişinin feryadı var.
Evet.
Yani artık telefon dediğimiz, teknoloji dediğimiz, sosyal medya olanakları dediğimiz bir yapı da var. Şimdi bir de bu boyutu var. Doğru. Yani bir tarafında söz konusu sporun, futbolun metalaşması dediğimiz ve buradan çok büyük paraların dönmesi ve ortaya çıkan yeni gelişmeler var ki burada şununla karşı karşıya kalıyoruz. Biz daha önce hem Manchester City'nin geçirdiği o 1950'li yıllarda bir kazada konuştuk. Daha sonra geçtiğimiz haftada Şapenzet kulübünün kazasını konuştuk. Ama her ikisinde de söz konusu takım halinde yapılan seyahatler vardı ve uçağın sefer sayılı uçağın düşmesi söz konusuydu. Bir takım ihmaller nedeniyle.
Burada ama daha başka bir fotoğraf var diyorsun.
Burada başka bir şey var. Başka bir fotoğraf var. Ve bu fotoğrafta şu anda dünyada işte para kazanmış olan bir takım sporcuların, futbolcu örneği üzerinden konuştuğumuz için işte uçak kiralama ya da bazı futbolcular için kendi uçağının olması. İşte iş artık bambaşka boyutlara gelmiş vaziyette. O yüzden de şimdi hakikaten Özkan Bey'in az önce söylemiş olduğu o 80'lerdeki yapıda görmüş olduğumuz o yardımcı elemanların yanına son dönemde daha da fazlaları eklendi. Yani bugün artık futbol kulüpleri özellikle o Avrupa'da gördüğümüz önde gelen Premier Lig kulüplerine baktığınız zaman oralar adeta böyle bir fabrika gibi işlemeye başlıyorlar ve o fabrikanın farklı alanlarında yardımcı olan çok sayıda isim var. Ve bunlar içerisinde bütün bu yapıyı kontrol eden ve bütün bu yapı üzerinde yardımcı olanlar var. Fakat unutulmaması gereken çok basit bir husus var ki orası atlanıyor zaten. Ve atlanan husus da şu: söz konusu bu insanlar ne kadar büyük paralar kazanırsa kazansınlar, ne kadar göz önünde olurlarsa olsunlar, sonuç itibariyle insana ait o klasik hataları yapmayı sürdürebilme lüksünü devam ettiriyorlar ve hatta bunu daha da fazla yapıyorlar. Çünkü o yaşadıkları bir anlamda bunu da tetikliyor.
Tabii.
Salah örneğinde de az önce söylemiş olduğunuz gibi annesinin söyledikleri ya da yansıyanlara baktığımızda hakikaten büyük hatalar zinciri var. Ama bu hatalar zinciri sonuç itibariyle bizim karşımıza belki bugün dünya futbolunda söz sahibi olabilecek olan bir ismin yok olmasıyla, hayatının son bulmasıyla sonuçlandı.
Yani bir çiçek açmadan adeta solmuş oluyor değil mi? Ve bunun tabii ki dünya futboluna da yansımaları var.
Tabii yani şöyle görüyorsunuz. yani yaşanan sonrasındaki gelişmelere bakarsanız hakikaten dünyanın pek çok ülkesinde başta tabii oynadığı Nantes ekibinde ya da transfer olduğu Cardiff ekibinde Premier Lig'de anıldığını göreceksiniz. Hakikaten hani geçtiğimiz haftalarda konuşmuş olduğumuz gibi deprem sonrasında insanların saygı duruşunda bulunması, o insanlarla bağ kurma gayretleri,
acıya sahip çıkmaları, evet.
Acıya sahip çıkma burada da karşınıza çıkıyor. Fakat ne kadar yaparsanız yapın sonuç itibariyle Arjantin'deki ailenin yaşadıkları, ardından olup bitenlere baktığınızda onun takım arkadaşları açısından bu hakikaten çok büyük bir trajedi. Çünkü düşünün, vedalaşıyorsunuz, vedalaştıktan bir iki saat sonra arkadaşınız size mesaj atıyor ve bütün bunları adeta olacakları birer bilmiş gibi haber veriyor, size mesaj gönderiyor ve geride bu kalıyor. Bu hakikaten çok büyük bir travma yaratıyor. Trajediden bahsediyoruz burada.
Evet, doğru. Özkan herhalde bir şey söyleyecek
şimdi
hocam.
Biraz da bunu detaylandıralım. Şöyle bir şey var. Mesela işte 21 Ocak 2019'da Nantes Atlantik Havaalanı'nda bir şekilde menajerinin ayarladığı bu tek motorlu uçağın yanına gittikleri zaman Salah çok önemli bir kulüpte oynadığına göre her türlü imkanı kullanabilir. Zaten Nantes kulübü Cardiff'e gidebilmesi için ona bir uçak şeyi de ayarlamış. Fakat menajer devreye giriyor. Bakın öyle şeyler olmuş ki dediğim gibi çok enteresan. Diyor ki daha önce gitme, bir an önce hani katılayım istiyorsan sal antrenmanına katılabilirsin. Senin için bir uçak ayarladım. Bir şekilde gidiliyor. Uçağın içine biniyor iki kişi. Yani o tek motorlu uçağa biniyor. Fakat öyle komik şeyler var ki hakikaten trajikomik yani. Aslında uçağı kullanan kişi bir DJ. İki renk körü. Peki bütün bunlara rağmen bu uçağı bu kişi...
Yani pilotluk brevesi...
Var ama onun da zamanı geçmiş. Yenilemesi gerekiyor. Yani bir güncelleme söz konusu. Bir şekilde oradan kalkıyor.
Ya da bunlar yakalanacak, ortaya çıkacak diye belki o güncellemeden kaçıyor.
İşte o menajerin nasıl ilişkileri varsa bu bir şekilde uçağa binip havalandıktan sonra görüş uçuşu diye bir şey var. Bir tabiri var havacılıkta. Yani havanın iyi olması durumunda, çok bulutlu olmaması durumunda zaten önlü insanlar görebildiği için ona göre bir uçuş tarzı bu şekilde açıklanıyor. kendi görüş şeyiyle uçacağını belirtiyor kuleye ve 5000 fite çıkmaları gerekiyor. Ciddi bir şey. Hı hı. Yükseklik. Oraya çıktığı zaman bir de bakıyorlar ki ciddi anlamda bulutlar var. Hava koşulları uygun değil. Tekrar konuşuluyor kuleyle. İniş istiyor. Tabii izinli oluyor bütün bunların hepsi. 2500 fite inmelerine rağmen ortada hiçbir şey yok. Yani yine aynı bulutlu durum söz konusu. Ve çok ilginç, bu uçak 1984 yılı yapımıymış. 6000 saatten fazla kullanılmış. Bir başka şey daha çıktı ses kayıtlarından sonra ortaya. Bu kullanan kişi aynı zamanda DJ olan ve renk körü olan bu pilot, sözüm ona pilot, bir arkadaşına mesaj çekiyor. Diyor ki artık bunu o kadar çok kullandık ki. Fakat diyor bana bir sporcuyu emanet ettiler. Ciddi anlamda da bir transfer teklifi almış. Bunu diyor bir şekilde götürmem lazım. Bunun sözleşmesini de yaptık. Yani parası şusu busu ödendi. Bunu götüreceğim. Ama bence bir sıkıntı var. Galiba diyor uçuş anında diyor can yeleğimi takacağım. Öyle gideceğim diyor yani. Bunu daha öncesinde Salano, biraz önce metinde okuduğumuz mesajının dışında bir de araştırmalardan sonra ekiplerin böyle bir mesaja da ulaştıklarını görüyoruz. Yani uçak havalanmış ama... Hani
Türkçedeki o tabirle tam bile bile lades bir durum var.
Evet, havalandıktan sonra 2500 fitte de bir şekilde önlerini göremeyince bulutlardan kurtulmak için bir takım şeyler yapıyor. Rotayı tam da değiştirmeden dönüşler yapıyor. Ama uçakta çok fazla bir şey debir olduğu için... önce bir kanat kopuyor. Sonraki araştırmalarda bu ortaya çıkmış. Sonra kuyruk bölümü kopunca tabii ki uçağın alçalması ya da yükselmesini ya da dengede durması sağlayan büyük unsurlar bunlar olduğu için bir şekilde kontrolü kaybediyorlar. Düşüyorlar. Fakat bulunduktan sonra düşmenin sebebi bu mu? Evet, bunlar da yanlış
sebeplerinden
ama
sebeplerinden biri bu.
Bir tanesi bu. Çok fazla böyle derin indiklerine bir de bakıyorlar ki karbonmonoksit gazı şeyi var otopside Salan'ın vücudunda. Peki bu ortaya nasıl çıkabilir? Çok fazla devirle çalıştığı zaman uçaklar bu tür bir şeyi, sızıntıyı gerek ısıtma sisteminden gerek havalandırma sisteminden uçağın içine yansıtabileceği ve böyle bir şey olması dahilinde denge bozukluğu, görememe hatta kalp krizine kadar bir takım yan etkileri olduğunu. Dolayısıyla yapılan otopsi sonucunda pilota bir şekilde ulaşılamamış aramalar sonucunda ama Salan'ın vücudundan çıkan şey şu: düşme anından önce bu mesajda zaten bir o şeyi görmüştü, bir o sıkıntıyı görmüştü. Düşme anında galiba diyorlar büyük bir olasılıkla ikisi de bayılmıştı. Zaten o bulutlardan da kurtulayım derken Manş Denizi'ne çakıldılar. Ve büyük bir ölçüde bu sebep oldu diye bir şey var. Kanı var. Hemen tabii ki aramalara başlanıyor. Bu da çok enteresan. Dediğim gibi hikaye çok ilginç. 24 saat boyunca aranıyor ve bulunamayınca son veriliyor çalışmalara. Ondan sonra dünyanın en ünlü oyuncuları
biri olduğu ortaya çıkınca.
Devreye giriyorlar. İşte Messi'si, Agüero'su, hatta bizim İlkay Gündoğan'a kadar
arkadaşımızı bulun.
Diyorlar ki yani 24 saat nedir? O zaman ne gerekiyorsa yapın. Bir yardım kampanyasıyla 15 günlük bir süreçten sonra ulaşılıyor. Dediğim gibi pilotu yine bulamıyorlar ama salaya ulaşılıyorlar. Genelde bu gaz kaçağının neden olduğunu ve işin de trajik noktası şu, hocama hemen cümleyi verelim. Sadece 15 euro olan yani o gaz kaçağını ortaya çıkacak bir dedektörün bu hayatı kurtarabilmesi olasılığı bile var diye çok trajik bir açıklama yapılmıştı. 15 euro 15 milyon sterlin gibi
ne alıyor götürüyor. Hocam şimdi artık değişen çağla birlikte biz bu bireysel sporcu trafiğine daha çok şahit oluyoruz. Hani bizim kulüplerimizde biliyorsun son dakikada alıyorlar, getiriyorlar özel uçakla. Hani bunun önüne geçmek mümkün değil artık. Hani böyle bir imkan varsa bunu kulüplerde, takımlarda, sporcularda kullanıyor. Yalnızca futbol için de geçerli değil. Ama yeterince bir filtreden geçiriliyor mu sizce? Bu hikaye dünyada her an tekrar edebilecek bir hikaye gibi görünüyor bana.
Yani şimdi yine daha önce konuşmuş olduğumuz bir husus vardı. Hatırlayın, o Şapenze kazasında da bundan bahsetmiştik. Yani insana ait hiçbir şey bana yabancı değildir diye.
Evet.
Romalı Ozan'ın sözünü o zaman da zikretmiştim. Yani şimdi Özkan Bey'in söylediklerine baktığınız zaman aslında hakikaten sıkça dünyanın hemen hemen her ülkesinde, zaman zaman bizim ülkemizde de gördüğümüz ihmaller zincirinin ucuca eklendiği ve bunun sonucunda da belki de dünya futboluna çok büyük katkılar yapabilecek olan bir futbolcunun hayatının son bulmasıyla karşı karşıya kaldığımız bir olay var. Şimdi burada tam sizin söylemiş olduğunuz hususa baktığımız zaman da karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Gayet iyi bildiğimiz gibi yani işte 1970'ler, 1980'ler hatta 1990'ların ortasına kadar olan gelişmelere baktığımız zaman ki dünya ile 1990'ların sonundan itibaren var olan dünya arasında büyük bir farklılık var.
Evet.
Ve burada artık küreselleşme dediğimiz bir olgunun tamamen karşımıza çıktığı ve burada hakikaten de sporun da bunun en önemli alanlarından bir tanesi olduğunu görüyorsunuz. Yani bugün turizm olgusu ve spor iç içe geçiyor ve işte geçtiğimiz Kasım Aralık aylarında Dünya Kupası düzenlendi.
Evet.
Dünya Kupası için dünyanın farklı ülkelerinden seyirciler o karşılaşmaları izlemek için Katar'a gittiler.
Tabii.
Oraya o kadar sayıda teknik ekip futbolcular gitti, menajerler gitti. Devlet adamları gitti. Bizim ülkemizden de Sayın Cumhurbaşkanı gitti, hatırlayın. Yani
tabii tabii.
Böyle bir seyahat sistemi oluşuyor ve bu seyahat sistemi içerisinde de yine daha evvel konuşmuş olduğumuz gibi artık dünyada uçakla o kadar çok seyahat ediliyor ki ve bunların kontrol edilebilmesi, bunlarla ilgili yapılabilecekler hakikaten kolay değil ve her ne kadar her şey artık bilgisayar teknolojileri üzerinden o yapay zekalara bağlansa da sonuç itibariyle insan faktörü devreye giriyor.
Tabii.
İnsanın işte yorgunluğu olabiliyor, başka o andaki başka kafasındaki başka duygular olabiliyor ve belki az önce belirtmiş olduğunuz gibi çok basitçe önlenebilecek bazı şeyler bambaşka sonuçları hayatımızın içerisine sokabiliyor. Bunlar giderek azalacak, azalmıyor değil. Ama bunlar yok olacak mı? Hayır, yok olmayacak.
Yani sıfırlanmayacak hiçbir şekilde.
Hayır,
değil mi?
Hayır, sıfırlanmayacak. Yani farklı aşamalarda biz bunu tekrar göreceğiz. Yine hatırlayın, Kobe Bryant'ın yaşadığı.
Tabii.
Yani Kobe Bryant çok daha zengin, çok daha üst düzeyde bir dünya çapında bir isimden bahsediyoruz. Ama onun başına da böyle bir şey geldi. Ve orada da bir helikopter kazası sonucunda dünya spor tarihinin gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden bir tanesi kızıyla beraber öldüler.
Evet.
O yüzden de hakikaten bu süreç ve benzerleri yaşanmaya devam edecek. Ha azalacak ama dediğim gibi yok olmayacak.
Hocam burada Özkan'ın söylediklerinden bir parantez açarak kısaca konuşalım. Çünkü artık son 5 dakikaya da geldik. Menajerin ısrarı var. Seni bir an evvel işte götürelim, evet, geçelim. Gene bir menajer gerçekliğiyle de karşı karşıya kalıyoruz. Hani menajerlere yönelik bir suçlama olsun diye bu soruyu sormuyorum ama çok fazla menajerlerin bu alanlara da dahil olmaları o genç çocukları, genç sporcuları da biraz hataları daha çok yapmaya zorlayabiliyor sanıyorum. Bilmiyorum. Doğru bir analiz mi bu?
Doğru, doğru bir analiz. Çünkü menajerin amacı başka. Bir an önce bazı şeyleri gerçekleştirip sonuç itibariyle buradan o bağlantıları sonucunda işini görmek. Ama bunun için yapılması gerekenlerde işte önlemlerin, tedbirlerin alınması meselesi vardır ya. Burada eksikler devreye girebiliyor. Bu işini mükemmel yapan menajerler olduğu gibi
tabii ki
kötü yapan menajerler de var. Ve salonun şansı ya da şanssızlığı ona denk gelmiş olması. Yani belki burada çok daha işini dikkatle yapan ve bu konularda özen gösteren bir menajer denk gelmiş olsaydı bugün hala hayatta olabilecekti. Ama işte ihmaller zinciri arka arkaya geldiğinde karşımıza böyle bir tablo çıkabiliyor. Ama spor dünyasının hakikaten bakın burada ilginç olan husus şu. Bu kadar büyük paraların dönmesiyle beraber de artık devreye başka şeylerin de girmeye başladı. Ya ben nasılsa param var, işte uçarım, bunu yaparım. Bazen basitlikten uzaklaşmak tehlikeleri de beraberine getirebiliyor.
Çok doğru,
yani,
çok doğru.
Yine zamanında gidelim ama işte sıradan herkesin gittiği uçakla gidelim.
Tabii, tabii.
Bu yapılabilirdi, bu yapılmadı. Orada işte hani bazen eskilerin dediği bir basiretin bağlanma meselesi,
evet,
vardır.
Evet, çok doğru.
Bazen bu da devreye girebiliyor ve bütün bunların sonucunda da karşınıza bambaşka tablolar çıkabiliyor.
Hocam yani bir başka programın konusu ama şunu da çok kısa sorup hemen 30 saniyede cevabı almak istiyorum. Bir başlık olarak sonra biz bunu konuşalım. Böylesi durumlarda çok ciddi transfer ücretleri var, aldım verdim diyor kulüpler. İşte burada da iki kulüp var, Cardiff var bir tarafta Fransa'nın kulübü var. Bir para ödeniyor ama o parayı niye ödüyor bir kulüp, transfer eden kulüp? O futbolcudan yararlanmak, nemalanmak, sonuçlar almak için, evet, ödüyor ama futbolcu hayatını kaybediyor. Bu da bambaşka bir hukuki tartışmaların da kapısını açıyor değil mi aslında?
Burası çok büyük hukuki tartışmaları beraberinde getiriyor. Ama işte onun için de bence FIFA'nın yapması gereken şey, bu alan içinde daha önce konuşmuş olduğumuz gibi bir bütçenin ayrılması ya da bir fonun işletilmesi olabilir.
Şu anda var mı böyle bir fon?
Benim bildiğim kadarıyla yok.
Anladım. Bunu da ilerleyen programlarda detaylandıralım hocam. Bu da çünkü sporun bir başka veçesi. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Haftaya görüşmek ümidiyle. Özkan'cığım son 60 saniyemiz Eda yazdı.
O zaman hızlıca söyleyeyim. Cardiff öncesinde Emiliano Sala'yı Galatasaray kulübü istemişti. Hmm. Bakın bu çok enteresan
bizim,
bir şey.
Bizim kulübümüz evet.
Devamında daha fazla para verdiği için Cardiff'e gitti ama mutlaka bunları söylemek zorundayım. Çok kötü bir şekilde sonuçlandı gene hikaye. Çünkü halen bakın Nantes kulübü ve Cardiff kulübü arasında Sala'nın transferiyle ilgili para alındı mı alınmadı mı?
Yani Ahmet hocama sorduğum sorunun cevabı hala ortada halen ve bu, bir gerilim nedeni.
Halen diyorsun. Bir dava konusu. Ceza olan hiç kimse olmadı mı? Evet bir kişi aldı. Uçağı ayarlayan kişi.
Menajer mi?
David Henderson adı altında bir kişi. Ona 18 ay sadece bir ceza verdiler. Ve bütün bu kadar şeyi detayın anlatılması benim her zaman rahatsız etti. Çünkü bu kadar detayı anlatıp bütün bunlara bu teknolojiyle vakıf olabiliyorsak keşke başta bütün bu hikayelerin hepsi biraz önce neler yapılmalı kısmında da anlattığımız gibi hayata geçirilse ve daha en aza indirilebilse.
Evet, bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonundayız. Sevgili Özkan, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Katkıların için. Spor dünyasının içinde bunlar da var sevgili dinleyiciler. Yani biz genellikle perdenin önünü görüyoruz ama perdenin arkasında, sahnenin arkasında ne rekabetler, ne rakamlar dönüyor, işte ne mücadeleler var. Aslında sahnenin önüne çıkarken bu oyuncuların da büyük bir türbülans yaşadıkları yıllar var, dönemler var. Gençlikte bunlar daha çok bunun acı örneklerinden biriymiş Emiliano Sala.
Ve menajer bile son bir şey söyleyeyim. Onu kendisine uçağı ayarlarken diyor ki yani hemen yollayabilirim. Yani sen bilirsin gibi bir ikilemde de bırakması söz konusu. Şimdi genç bir adam dediğim gibi buna düzgün bir cevap
veremeyebiliyor. Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Özkan Pekesen, Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.